Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Römer. 4. ayrım. Kadın kasap dükkanları arasında gözden kaybolmuştu. Ellerinde sepetler bulunan kadınlar sergi önlerinde fiyat soruşturmakla meşguldüler. Güneş altındaki beyaz ve kanlı et parçalarından çıkan koku dayanılmayacak kadar ağırdı. Kasaplar bağırışıyordular. Fakat bütün bunlar bir anda silindi. Et tahtaları üstüne inen satır, ağızları zarif birer orak şeklini aldılar. Bir çayır, bir buğday tarlası, hürriyet, armutlar, rüzgar, sevgili adımlar ve sevgili bir çehre vardı şu anda. Karısının bakışlarında dayanan ve teslim olmayan bir ifade okunmaktaydı. Ve bu güzel gözlerde ıstırap ve saadet, sevgi ve ayrılık, başların üzerindeki titrek hayat, dopdolu, tatlı veya vahşi bir mana, dönen binlerce bıçağın çıkardığı çılgınca gürültü ve feragat vardı. İkisi de aynı zamanda yürüyor, aynı zamanda hareketsiz kalıyor, tekrar yürüyor ve yaptıklarının farkında olmuyorlardı. Sonra çiğ bir ışık Steiner'in gözlerine doldu ve o ancak bir müddet sonradır ki göz bebeklerinin dışında manasız bir şekilde kayıp giden ve içeriye nüfuz edemeyen renkleri ve skaleidoskopu tekrar seçti. Steiner sendeliye sendeliye yoluna devam etti. Sonra göze çarpmadan kabil olduğu kadar hızlandı. Muşamba kaplı bir masaya çarparak üstündeki kesilmiş bir domuzun yarısını yere yuvarladı. Kasabın trompet gibi durmadan savurduğu küfürleri duydu. Dükkanların bulunduğu sokağın köşesini döndü ve durdu. Steiner pazardan uzaklaşmakta olan karısına baktı. Kadın çok yavaş yürüyordu. Caddenin köşesini dönerken olduğu yerde kaldı ve arkasına döndü. Yüzü biraz yukarı kalkık ve gözleri sonuna kadar açılmış olduğu halde uzun müddet durdu. Rüzgar elbiselerini itiyor ve vücuduna yapıştırıyordu. Steiner karısının kendini görüp görmediğini bilmiyordu. Kadına bir defa görünmeye cesaret edemedi. Koşa koşa üstüne atılacağından korktu. Epey bir müddet sonra kadın ellerini göğsüne koydu ve kocasına doğru döndü. Bütün vücudu ile kocasına dönmüştü. Gözleri kapalı ve dudakları aralıktı. Acı verecek kadar bomboş ve hiçbir şey görmeyen bir kucaklayış halinde kocasına dönmüştü. Ve sonra ağır ağır uzaklaştı. Caddenin gölgeleri içinde kayboldu. 3 gün sonra Steiner sınırı geçti. Gece aydınlık ve rüzgarlıydı. Gökyüzünde tebeşir gibi bir ay vardı. Steiner dayanıklı bir insandı. Fakat buz gibi bir tere batmış olduğu halde sınırı aştığı zaman arkasına döndü ve geldiği tarafa bakarak tıpkı çılgın gibi karısının adını tekrarladı. Steiner yeni bir sigara aldı. Kern ateş uzattı. Steiner kaç yaşındasın diye sordu. 21, yakında 22. Ya yakında 22 ha, demek işin şakası yok küçüğüm. Kern başını iki yana salladı. Steiner bir müddet sustu, sonra ben 22 yaşında iken savaştaydım dedi. Flander'daydım. İşin hiç şakası yoktu. Bu şimdiki haller 100 defa iyidir. Nasıl, anlıyor musun? Kern arkasına döndü. Ölmektense tabii daha iyi. Her şeyi biliyorum. O halde hayli şeyler biliyorsun. Savaştan önce bu işlerin pek az kimse farkındaydı. Savaştan önce, yani 100 yıl evvel demek. Hatta 1000 yıl önce. 20 yaşındayken seyyar hastanede yatıyordum. İşte orada bir şeyler öğrendim. Bunun ne olduğunu sen de öğrenmek ister misin? Evet. Steiner sigarasından bir nefes çekti. Dinle. Öyle mühim bir şeyim yoktu. Pek fazla canımı yakmayan hafif bir yara. Fakat yanı başımda bir dostum yatmaktaydı. Dostum diyorum sana, öyle herhangi bir dost değil. Bir mermi parçasıyla karnı deşilmişti ve uzandığı yerde durmadan haykırıyordu. Morfin de yoktu, anlıyor musun? Hatta subaylara yetecek kadar bile morfin yoktu. Adamcağızın sesi o kadar fazla kısılmıştı ki artık sadece inildeyebiliyordu. İşini bitirmekliğim için bana yalvardı. Eğer bu işi nasıl yapabileceğimi bilseydim hiç tereddüt etmezdim. Üçüncü gün öğle yemeğinde mercimek çorbası çıktı. Bu beklenmedik bir çorba, domuz yağı ile pişirilmiş kopkoyu bir barış çorbasıydı. Daha önceleri verilen adeta bir bulaşık suyuydu. Müthiş açtık ve ben açlıktan gözleri dönmüş bir inek kadar kendimden geçmiş bir halde şapırdata şapırdata tıkınırken tabağın kenarından dostumun dudakları sonuna kadar çekilmiş suratını gördüm. Müthiş bir ıstırap içinde can çekişiyordu. 2 saat sonra öldü. Oysa ben mükemmelen tıkındım ve ömrümde bu kadar lezzetli yediğimi hatırlamıyorum. Steiner bir müddet sustu. Kern, çünkü dehşetli açtınız dedi. Hayır, bundan değil. Biraz daha başka. Senin ruhun bile duymadan yanında bir insan kuyruk titretebilirdi. Merhamet mi diyeceksin? Âlâ. Fakat bunu duymazsın bile. Senin karnın sapasağlamdır. Sen ona bak. Yarım metre ötendeki bir başkası için ise dünya mahvolmaktadır. Hem de işkence ve iniltiler içinde. Bunu ruhun bile duymaz senin. İşte dünyanın sefil tarafı bunda. Buna mim koy küçüğüm. İşte bu yüzden değil midir ki ilerleyiş pek ağır ve gerilemeler hızla geçmektedir. Nasıl, sen de aynı fikirde misin? Kern hayır dedi. Steiner gülümsedi. Âlâ. Fakat hele bir düşün. Belki yardımı olur. Steiner kalktı. Artık harekete geçmeli. Yine geldiğim yere. Gümrükçü beni şu anda beklemez. İlk yarım saat zarfında etrafı gözlemiştir. Yarın sabah erkenden yine gözleyecektir. Benim ise bu müddet zarfında geri döneceğimi akıl etmez. Gümrükçü psikolojisi bu. Çok şükür ki kovalanan birkaç zaman sonra avcıdan daha baskın oluyor. Ekseri sebebini bilir misin? Hayır. Çünkü mesele onun için daha mühim de. Kern'in omuzuna vurdu. İşte bu yüzdendir ki bugün Yahudiler yeryüzünün en kurnaz insanlarıdır. Hayatın ilk kanunu tehlike, zekayı işler. Kern'e elini uzattı. Bu eller büyük, kuru ve sıcaktı. Haydi güle güle. Belki de birbirimizi tekrar görürüz. Ben ekseri akşamlar Süper kahvesinde olacağım. Beni orada arayabilirsin. Kern başı ile tasdik etti. Haydi hayırlısı. İskambil'i de unutma. İnsanı düşündürmeden oyalar. Hiçbir şeye bağlı olmayanlar için yüksek bir amaç. Trak ve Josa'da fena değilsin. Pokerde biraz daha fazla riske etmelisin. Fazlaca blöf yapman lazım. Kern peki dedi. Daha fazla blöf yapacağım. Sana da teşekkür ederim hepsi için. Borçluluk almaktan vazgeçmelisin. Yok yok, vazgeçme. Böylelikle daha iyi muvaffak olursun. Yani şuna buna karşı borçluluk al demek istemiyorum. Bunun hiçbir kıymeti yok. Sadece kendi kendine karşı müteşekkir kal. Elinden gelebildiği kadar kalbini sıcak tut ve şunu daima hatırla ki her şey savaştan daha iyidir. Ölümden de. Ölümü bilmem fakat herhalde ölmekten daha iyi. Servus küçüğüm. Servus Steiner. Kern daha bir zaman oturdu. Gökyüzü berraklaşmıştı ve kırlar sükun içindeydi. Görünürlerde tek insan yoktu. Kern kayın ağacının altında sessizce oturuyordu. Başının üzerindeki yaprakların açık renk ve yer yer ışıklı yeşili şişip gerilmiş büyük bir yelkeni andırıyordu ve sanki rüzgar yıldızların yol gösterici ışıkları sayesinde ayın fener şamandırası önünden geçtiği yeryüzünü uçsuz bucaksız mavilikte sürüklemekteydi. Kern sabah olmadan Pressburg'a ve oradan da Praga varmaya karar verdi. Bir şehir daima en fazla güvenilecek bir yerdir. Bavulunu açtı ve içinden giymek için temiz bir gömlekle bir çift çorap aldı. Birisine rastladığı zaman üst baş meselesinin pek mühim olacağını biliyordu. Hem bu işi biraz da hapishaneyi unutmak için yapıyordu. Ay ışığında çıplak olduğu zaman halini öyle çok garipsedi ki kaybolmuş bir çocuk sandı kendisini. Önündeki otların üstünde duran temiz gömleğini hızla aldı ve başından geçirdi. Bu mavi bir gömlekti ve Kern bu rengi çabuk kirlenmediği için pek kullanışlı bulurdu. Gömlek ay ışığı altında soluk kül rengi ve menekşemsi görünüyordu. Kern yürekliliğini yitirmemeye karar verdi. 3. Kern öğleden sonra Prag'a vardı. Bavulunu istasyonda bıraktı ve hemen polise gitti. Müracaat etmek niyetinde değildi. Sadece yapacağı işleri başı dinç olarak düşünmek istiyordu. Bu iş için en uygun yer polis binasıydı. Ne bir polis dolaşır ne de insandan kağıt isterlerdi. Kern koridordaki sıralardan birine oturdu. Yabancı muamelesinin görüldüğü büro tam karşıdaydı. Kern yanında bekleyen bir adama sordu. Sivri sakallı memur hala orada mı? Bilmem, benim gördüğümün sakalı yok. Ya, değiştirilmiş olabilir. Peki şimdi nasıl? Adam fena değil, dedi. Birkaç günlük ikamet müsaadesi koparılıyor. Fakat sonra iş çatallaşıyor. Çünkü müracaat pek fazla. Kern düşündü. Birkaç günlük ikamet müsaadesi koparabildiği takdirde muhacirler komitesinden bir hafta yemek yiyecek ve barınacak bir yer vesikası alabilirdi. Bunu geçen seferden biliyordu. Fakat beceremediği takdirde polis tarafından deliğe tıkılmak ve sınırın ötesine atılmak tehlikesini de göze almak lazımdı. Yanındaki adam, "Sıra sizde," dedi. Kern adama baktı. Siz daha önce gitmek istemez misiniz? Benim vaktim var da. Olur. Adam ayağa kalktı ve içeri girdi. Kern büroya kendisinin de müracaat edip etmemesi hususunda bir neticeye varmak için adam hakkında nasıl davranılacağını öğrenmeye karar verdi. Koridorda bir aşağı bir yukarı dolaşmaktaydı. Adam nihayet çıktı. Kern hemen ona doğru gitti ve sordu. Nasıl gitti? Adamın yüzü parlıyordu. 10 gün, ne saadet, hem de hiç sorgusuz sualsiz. İçeridekilerin keyfi yerinde olacak. Yahut da bugün çok müracaat eden yoktu. Son defa 5 gün vermişti sadece. Kern bir titreme ile, o halde ben de bir deneyeceğim. Memur sivri sakallı değildi. Buna rağmen bu yüz Kern'e hiç de yabancı gelmedi. Aradan geçen zaman zarfında sakalını kestirmiş olabilirdi. Sedeften yapılmış küçük bir çakı ile oynayan memur Kern'e baktı. Mülteci mi? Evet. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Evet, bugün. Herhangi bir kağıdınız falan yok. Memur malum şeyler demek ister gibi başını önüne eğdi. Çakının ağzını kapattı ve türbüşonu çekti. Kern, sedef çakıda bundan başka bir de tırnak törpüsünün bulunduğunu gördü. Memur bununla da baş parmağının tırnağını ihtimamla düzeltmeye başladı. Kern bekliyordu. Önündeki şu yorgun adamın tırnağı dünyanın en önemli şeyiymiş gibiydi onun için. Adamı rahatsız etmemek ve kızdırmamak için soluk almaktan bile çekiniyordu. Yalnız ellerini gizlice arkasına kavuşturmuştu. Tırnak işi sonunda bitti. Memur memnun bakışlarla Kern'i gözden geçirdi ve 10 gün dedi. 10 gün burada kalabilirsiniz. Sonra Prag'dan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Kern'in gerilmiş bulunan sinirleri gevşeyiverdi, düştüğünü sandı. Fakat sadece derin derin nefes almaktaydı. Sonra hemen kendini topladı. Tesadüfleri kaçırmamayı öğrenmişti. Eğer, dedi, 14 günlük bir müsaade almaklığım kalbi olursa size pek minnettar kalırdım. Olmaz. Hem ne diye? Arkamdan kağıtlarım gönderilecek, onları bekliyorum da bu yüzden belirli bir adrese ihtiyacım var. İşler bittikten sonra da Avusturya'ya geçmek istiyorum. Kern son dakikada her şeyi bozmaktan korktu. Fakat artık geri dönemezdi. Çatır çatır ve hiç düşünmeden yalan söylüyordu. Gerçeği söylemeyi de aynı derecede arzu ederdi. Fakat yalan söylemek mecburiyetinde olduğunu biliyordu. Memur da bu yalanlara inanmak zorunda bulunduğunun farkındaydı. Çünkü söyleneni kontrol için hiçbir olanağı yoktu. İşte bundan dolayı ikisi de hakikatten bahsettiklerine neredeyse inanacaktılar. Memur çakısının tirbuşonunu kapayarak, "Peki," dedi, "istisna olarak size 14 gün veriyorum. Fakat hiçbir suretle temdit talep edemezsiniz." Memur bir kağıt aldı ve yazmaya başladı. Kern adamı bir Cebrail yazıyor sandı. Her şeyin bu kadar yolunda gitmesini akla almıyordu. Son dakikaya kadar memurun kartoteks'e bakarak daha iki defa Praga gelmiş olduğunu tespit edeceğini bekledi hep. Bu yüzdendir ki küçük adını yanlış ve doğum tarihini başka söyledi. Çünkü böylelikle evvelce Praga gelenin kardeşi olduğunu iddia edebilirdi. Fakat memur böyle bir incelemede bulunamayacak kadar yorgundu. Yazdığı kağıdı uzattı. Alın, dışarıda daha çok kimse var mı? Hayır, zannetmem. Hiç olmazsa ben yanınıza girerken kimseler yoktu. Âlâ. Adam bir mendil çıkardı ve çakısının sedef kısmını okşar gibi parlatmaya başladı. Kern'in teşekkür ettiğini ve hemen o anda kağıdı tekrar elinden alınacakmış gibi büyük bir hızla dışarı çıktığını fark bile etmedi. Kern ancak dışarıya çıkınca binanın kapısı önünde durdu ve etrafına bakındı. Benim güzel, benim mavi gökyüzüm diye meydan okuyan bir tavırla aklından geçirdi. Ne sınır dışına atıldım ne de tecrit edildim. 14 gün, koskocaman 14 gün ve 14 gece müddetle korkmayacağım. Bir ebediyet demek bu. Şu sedef çakılı adamdan Allah razı olsun. İnşallah yakında altın suyuna batmış bir saate ve altından bir makasa kavuşur. Giriş yerinin önünde Kern'in ta yanı başında bir polis memuru duruyordu. Genç adam cebindeki vesikaya dokundu ve ani bir kararla polise yaklaşarak "Bay polis, acaba saat kaç?" diye sordu. Gerçi kendi saati vardı fakat hiçbir korku duymadan polisle konuşabilmek her vakit ele geçmeyen hadiselerdendi. Polis saat 7 diye homurdandı. Teşekkür ederim. Kern merdivenleri ağır ağır indi fakat koşa koşa inmek daha çok hoşuna giderdi. Ancak şu andadır ki bütün olup bitenlerin doğruluğuna inanmıştı. Mültecilere Yardım Komitesi'nin büyük bekleme salonu insanla ağız ağıza doluydu. Buna rağmen yine de manzarada tuhaf bir boşluk vardı. Yarı loşluk içinde ayakta duran veya oturan insanlar gölgelere benziyorlardı. Hemen hiç kimse konuşmuyordu. Oturanların hepsi de şahıslarını ilgilendiren şeyleri şimdiye kadar 100 defa söylemiş ve konuşmuştular. Şimdi tek bir şey daha, yani beklemek kalıyordu. Bu ise ümitsizliğe düşmeden önce son engeldi. Salondakilerin yarıdan çoğu Yahudiydi. Kern'in yanında keman kutusunu dizleri üstünde tutan soluk yüzlü ve armut kafalı bir adam oturuyordu. Öteki tarafında da çıkıntılı alnında bir yara izi bulunan yaşlı bir adam çömelmişti. Adam durup dinlenmeden ellerini açıp kapıyordu. Onun yanında birbirlerine iyice sokulmuş sarışın bir genç adamla esmer bir genç kız oturmaktaydı. Ellerini birbirlerine sımsıkı kenetlemişlerdi. Sanki bir an içinde olsa uyanıklığı elden bırakacak olurlarsa onları burada bile zorla birbirlerinden ayıracaklarını sanan bir halleri vardı. Birbirlerine baktıkları yoktu. Salonun herhangi bir noktasına, mazilerine bakıyor gibiydiler ve bomboş bakışlarında hiçbir duygunun izi yoktu. Bu çiftin arkasında da sessizce ağlamakta olan şişman bir kadın oturuyordu. Gözünden boşalan yaşlar yanaklarından ve çenesinden kayarak elbisesine damlamaktaydı. Fakat kadının umursadığı ve yaşları durdurmak için hiçbir harekette bulunduğu yoktu. Ellerini bezgin bir tavırla kucağına bırakmıştı. Bu sessiz, kendini veriş ve hüzün dekoru içinde her şeyden habersiz bir çocuk oynamaktaydı. 6 yaşlarında kadar gösteren bir kız çocuğu idi bu. Parlak bakışları, siyah bukleleri, canlı ve sabırsız hareketleriyle oradan oraya dolaşıyordu. Kız armut kafalı adamın önünde durdu. Bir müddet baktı ve sonra adamın dizleri üstünde tuttuğu keman kutusunu göstererek "Bunun içinde kemanın mı var?" diye pırıl pırıl meraklı çocuk sesiyle sordu. Adam söylenilenleri sanki anlamamış gibi bir an çocuğa baktıktan sonra tasdik etti. "Kız kemanını bana göstersene," dedi. "Ne diye? Merak ediyorum da." Kemancı bir an tereddüt ettikten sonra kutuyu açtı ve kemanı çıkardı. Kemanı menekşe renkli bir ipekliğe sarmıştı. Adamcağız büyük bir ihtimamla sargıyı açtı. Çocuk uzun süre gözlerini kemandan hiç ayırmadı. Sonra dikkatle elini kaldırdı, kemanın tellerine dokundu ve adama "Neye çalmıyorsun?" diye sordu. Kemancı cevap vermedi. Kız tekrarladı. Haydi bir şey çalsana. Salonun öteki ucunda kucağında Mehmet çocuğu ile oturan bir kadın yavaş ve bezgin bir halde Miriam diye seslendi. Miriam buraya gel. Kızın sese filan dikkat ettiği yoktu. Kemancıya bakıyordu. Yoksa çalmasını mı bilmiyorsun? Biliyorum. Öyleyse ne diye çalmıyorsun? Kemancı mütereddit bir tavırla etrafına bakındı. İri ve alışkın elleriyle kemanının boynunu yakaladı. Yanında oturan birkaç kişi alakalandılar ve adama baktılar. Adam bakacağı yeri şaşırmıştı. Nihayet burada da çalamam ya dedi. Kız çocuğu niye diye sordu. Haydi çalsana. İnsanın burada çok canı sıkılıyor. Annesi Miriam diye seslendi. Kemancının yanında oturan ve alnında bir yara izi olan adam çocuğun hakkı var dedi. Haydi çalın. Belki hepimizi biraz oyalarsınız. Keman çalmak yasak olmasa gerek. Kemancı bir an daha tereddüt etti. Sonra yayını kutudan aldı gerdi ve kemanını omuzuna yerleştirdi. Yaydan çıkan ilk berrak akis odayı dolaştı. Kern vücudunda bir şeyler dokunuyormuş, bir el içinden bir şeyler alıp götürüyormuş sandı. Kendini tutmak istedi fakat elinden gelmedi. Ani bir titremeye kapılarak olduğu yerde büzüldü, sonra gerindi ve bütün vücudunu bir sıcaklık kapladı. 4. ayrımın sonu sayfa 41, devamı 5. ayrımda.